Ayrım 22.
Aşırı hevesler mi dedin? Kirkor Hagopian çehresi karanlık bir maskeye dönüşmüştü. Anadolu'daki kasabalardan haberler yağıyor. Erkek bırakmıyorlar ortada. Silah arama bahanesiyle Ermenilerin evlerine girip sonra da yağmalıyorlar. Adana olaylarından ders almadın mı? Adana'ya bizzat tanıklık eden Zabel Hanım'ın Harabeler Arasında kitabında anlattığı acı hiç mi işlemedi yüreğine? Anlamıyor musun? Bütün Ermeniler sürgün edilecek. Hepimiz. Olan biteni görmezden gelmekle kendi halkına ihanet ediyorsun. O halde İstanbulluyan bıyıklarının uçlarını çiğneyerek bir süre sessiz kaldı. Sonra ağır ama kendinden emin mırıldandı. Zabel Hanım'ın kitabını okudum elbette. Yaşananlara kayıtsız değilim. Kendini bilmez ağalar, iktidarını kötüye kullanan paşalar yüzünden Ermeni halkının zaman zaman nasıl horlandığını elbette bilirim. Ama inanıyorum ki derdin dermanı isyan etmekte değildir. Komitacılar ateşle oynamaktalar. Hep birlikte çalışmamız lazım. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. Asırlardır aynı imparatorluk çatısı altındayız. Bunca zamandır birlikte yaşadık. Mesele eşit olmamaktı. Artık herkes için adalet gelmesini sağlayabiliriz. Bu imparatorluğu birlikte değiştirebiliriz. İşte o zaman Kirkor Hagopian gözlerini kısıp sesini alçaltarak o karamsar cümleleri salıvermişti. Uyan dostum, artık uyan, artık birlikte diye bir şey yok. Nar ortadan ayrılıp da parçalara bölünürse birden mümkünü yok. Yerine koyamazsın saçılan taneleri. Şimdi merdivenin başında durmuş, evdeki tekinsiz sessizliği dinlerken Ohanes İstanbulluyan zihninde o ürkütücü imgeyi canlandırmaktan kendini alamadı. Yere atılmış, yarılmış bir nar. Kıpkırmızı ve hazin. Bariz bir panikle karısına seslendi. Aymanuş, Aymanuş, neredesin? Ses gelmedi. Hepsi mutfakta olmalı diye düşündü ve hızla birinci kata indi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra memlekette seferberlik ilan edilmişti. İstanbul'da herkes bundan bahsettiği halde seferberliğin etkileri esas küçük kasabalarda hissediliyordu. Sokaklarda davullar çalıp bağırmışlardı tekrar tekrar. Seferberliktir, seferberliktir. Ermeni delikanlılar o zaman askere alınmıştı. 300 binden fazla. İlk başta bütün bu askerlere silah verilmişti. Müslüman akranları gibi. Ama kısa bir süre sonra silahları iade etmeleri istenmişti. Müslüman askerlerin aksine Ermeniler özel amele taburlarına alınmıştı. Bu kararın arkasında Enver Paşa'nın olduğu rivayet ediliyordu. Askerlerin geçeceği yolları yapmak için işçiye ihtiyacımız var demişti. Sonra kapkara haberler yağmaya, ortalıkta bin türlü fena fena rivayet dolaşmaya başladı. Bu sefer amele taburlarına dair. Ermenilerin yol yapımında ağır işçi olarak çalıştırıldığı söyleniyordu. Her ne kadar az sayıda imtiyazlı bedel ödeyip muaf tutulmuşsa da. Diyorlardı ki taburlar sadece görünüşte yol kazmak içindi. Aslında onlara çukur kazdırılıyordu. Yeterince derin ve geniş. Ermenilerin kazdıkları çukurlara gömüldükleri anlatılıyordu. Ne demiş Enver biliyor musun? Demiş ki Ermeniler Paskalya yumurtalarını kendi kanlarıyla boyayacak bu sene. Böyle demişti Kirkor Hagopian. Berberden çıkmadan, yüzünde alabildiğine sakin, neredeyse donuk bir ifadeyle. Ohannes İstanbulluyan söylentilere inanmıyordu. Devrin kötü olduğunun farkındaydı elbette. Ama devir ne zaman kötü olsa zaten felaket haberlerine meyel olanlar bire bin katmayı severdi. Birinci kata inince bir kez daha seslendi karısına. İçini çekti cevap alamayınca. Avluya çıktı. Hava güzel olduğunda kahvaltı ettikleri kiraz ağacından masanın yanından geçerken kayıp güvercin yavrusu ve asude bir bahar ülkesinden yeni bir sahne belirdi zihninde. Kendi hikayeni dinle öyleyse dedi naracı dallarını sallayıp kar tanelerini silkeleyerek. Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın mahlukları tahıl kadar çokmuş. Çok konuşmak günahmış. Ama neden diye sormuş küçük kayıp güvercin yavrusu tedirginlikle. Çok konuşmak neden günahmış ki? Mutfak kapısı kapalıydı. Bu saatte Aymanuş'un senelerdir yanlarında çalışan hizmetçileri Mary ile birlikte çocukları da alıp mutfağa kapanmaları doğrusu tuhaftı. Kapıyı asla kapatmazlardı. Ohanes İstanbulluyan kapının kulbuna uzandı ama daha o kulbu çevirmeden eski tahta kapı içeriden açıldı. Ve bir Türk çavuşla burun buruna geldi. İki adam da birbirleriyle böyle karşılaşmaktan şaşkın, boş bulunup bir an öyle kala kaldılar. Şaşkınlığından ilk sıyrılan çavuş oldu. Bir adım geriye atıp karşısındakini tepeden tırnağa süzdü. Bakışlarındaki sertlik çehresini gölgeliyor, olmasa yakışıklı sayılabilecek gençten kumral bir adamdı. "Burada ne oluyor?" diye bağırdı o annesi İstanbul'uyan. Karısı, çocukları ve Mary'nin mutfak duvarının önünde cezalı çocuklar gibi yan yana durduklarını görünce. "Evinizi aramak için emir aldık," dedi çavuş. Sesinde belirgin bir husumet yoktu ama yakınlıkta sizinmiyordu. Yorgun gibiydi. Belki de işini bir an önce bitirip sıcak yatağına dönmek istiyordu. "Rica etsem bize çalışma odanızı gösterir misiniz?" Eve dönüp sıra halinde büyük yuvarlak merdiveni çıktılar. Önde Ohannes İstanbul'uyan, arkada çavuş ve Erat. Çalışma odasına çıktıklarında askerler etrafa dağıldı. Yaban çiçeklerle dolu bir çayıra yayılmış bal arıları gibi her biri başka bir eşyanın başına gitti. Dolapları, çekmeceleri, duvardan duvara uzanan kitapların her rafını aramaya koyuldular. Kitapları şöyle bir karıştırıp içlerinde saklı belgeler arıyor, bir şey bulamayınca elden geçirdiklerini ya yere bırakıyor ya geri koyuyorlardı. Birer birer elden geçti Ohannes İstanbul'un taptığı, defalarca okuduğu kitaplar. Charles Baudelaire'ın Kötülük Çiçekleri, Gerard Nerval'ından Kuruntular, Alfred Musset'ten Geceler, sonra en sevdiği yazardan, Büyük Victor Hugo'dan Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu. Boncuk gözlü, yapılı bir asker şüpheyle Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal akitini karıştırırken Ohannes İstanbul'uyan adamın görmeden baktığı bölümleri düşünmeden edemedi. İnsan özgür doğar ama her yerde zincirlenir. Gerçekte fark, vahşinin kendi içinde yaşaması, sosyal insanın ise kendi dışında ve ancak başkalarının fikirlerinde yaşamasıdır. Öyle ki kendi varlığını ancak onu ilgilendiren kişilerin hükümleri üzerinden hissedebilir. Kitaplarla işleri bittiğinde ceviz masanın çekmecelerini karıştırmaya başladılar. İşte o zaman askerlerden biri broşu fark etti. Yanına yöresine kaçamak bir bakış atarak ganimeti zula etti. Ohannes İstanbul'uyan sırtından soğuk terler aktığını hissetti. "Eşime ait," dedi titrek bir sesle. Asker duymazdan geldi ve belki de yürüyüp gidecekti. Ama o anda çavuşla göz göze gelmesi broşu ona teslim etmesine yetti. Çavuş avcuna konan minyatür narı önce dikkatle evirip çevirdi. Elinde tartıp yakutları inceledi. Sonra da mütebessim sahibine uzattı. "Böyle kıymetli bir mücevheri ortalıkta bırakmamalısınız. Alın," dedi sükunetle. "Haklısınız, teşekkür ederim. Karıma hediye almıştım," diye kekeledi Ohannes İstanbul'uyan. Çavuş ona halden anlayan bir edayla baktı. Ama bir sonraki cümleye geçtiğinde az evvelki yumuşaklığının eser yoktu suratında. "Burada ne yazıyor?" diye sordu. Çekmecelerden birinde bulduğu Ermeni alfabesiyle yazılmış kağıt tomarını işaret ederek. Ohannes İstanbul'uyan kağıttaki şiiri hemen tanıdı. Seneler evvel kaleme almıştı bunu. Gayet iyi hatırlıyordu. Çünkü yüksek ateşte yattığı bir döneme rastlıyordu. 3 gün külçe gibi yatakta yatmıştı. Titreme nöbetleri geçire geçire. Armanuş bütün bu süre zarfında yatağının yanında oturmuş, alnına sirkeye batırılmış, soğuk havlular koymuş, göğsünü buzla olmuştu. 3. günün sonunda ateşi nihayet düştüğünde bu dizeler gelmişti zihnine. Kendiliğinden akıvermişti kelimeler. Ohannes İstanbul'uyan şiiri acılarının kefareti kabul etmişti. Dindar bir adam olmadığı halde ilahi telafilere inanırdı. "Oku," diye uzattı kağıtları çavuş. Ohannes İstanbul'uyan tel çerçeveli gözlüğünü takıp ilk mısraları okudu. Hani çocuk ağlar uykusunda sebebini bilmeden, şefkate muhtaç ve yapayalnız yüreğinin kuytusunda. İşte öyle çekiyorum özlemini, işte öyle sırlıyorum ismini. "Bu şiir," diye araya girdi çavuş. Son kelimeyi hayal kırıklığıyla söylemişti. "Evet." Ohannes İstanbul'uyan bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilemeden başını sallamıştı. Ama çavuşun gözlerine görülen kıvılcım o kadar düşmanca değil gibiydi. Belki hoşuna gitmişti. Belki askerlerini de alıp giderdi artık. "Ohannes İstanbul'uyan," diye mırıldandı çavuş kelimeleri yuvarlayarak. "Okumuş yazmış adamsın. Bilgili adam. Meşhursun. Hürmet ve itibar görüyorsun. Senin gibi mümtaz bir şahsiyet niçin bir avuç şakiyle işbirliği yapsın?" Ohannes İstanbul'uyan kara gözlerini kağıttan kaldırıp hayretle baktı. Kendini nasıl savunacağını bilemiyordu çünkü neyle suçlandığını anlayamamıştı. "Ermeni isyancılar, komitacılar, senin şiirlerini okuyup Halife-i Rüyü Zemin'e baş kaldırıyorlar. dedi çavuş alnını kırıştırarak. Onları isyana teşvik ediyorsun. Bir anda Ohannes İstanbulluyan neyle suçlandığını ve suçun ağırlığını idrak etti. Memur bey, dedi dik dik ona bakan çavuştan gözlerini ayırmadan. Göz temasını kaybederse aralarındaki tek iletişim köprüsünün sonsuza kadar yıkılacağından korkarak. Siz de eğitimli bir adamsınız ve vaziyetimin zorluğunu anlarsınız. Şiirlerim hayal gücümün yankısıdır. Onları yazıp bastırırım. Ama kimlerin ne niyette okuduğunu denetlemem mümkün değil. Çavuş ellerini kavuşturup on parmağında birer birer çıtlattı. Sonra söylemek üzere olduğu şeyin önemini vurgulamak ister gibi boğazını temizledi. Bu müşkilatı gayet iyi anlıyorum. Ancak kendi sözlerini denetleyebilirsin. Onları yazan sensin. Şair değil misin? Giderek artan bir endişeyle etrafına bakındı o annesi İstanbul'uyan. Ta ki kapının yanında durmuş onları dinleyen oğluyla göz göze gelene kadar. Ne zaman çıkmıştı mutfaktan? Ne zamandır onları seyrediyordu? Oğlanın yanakları askerleri duyduğu öfkenin şiddetinden al aldı. Ohannes İstanbul'dayan onu her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışarak oğluna gülümsedi. Sonra annesinin yanına gitmesini işaret etti ama Yervant kıpırdamadı. Korkarım bizimle gelmeniz lazım dedi çavuş. Gelemem dedi Ohannes İstanbul'dayan bir an boş bulunup. Dile getirmek üzere olduğu gerekçenin aczini son anda fark edebildi. Bu gece kitabımı bitirmem lazım. Sonuncu bölüm. Onun yerine karısıyla konuşmak için izin istedi. O meşhum akşamdan belleğine kazınan son hatıra karısının ifadesi olacaktı. Göz bebekleri büyümüş, dudakları solgun. Yorgun görünüyordu. Olan bitenler bütün takatini alıp götürmüş gibi. Ohannes İstanbulluyan kuruyan diline lanet edecekti sonra. Oysa ne çok isterdi evden ayrılmadan evvel karısının ellerini tutabilmeyi ve ona metanetini yitirmemesini söyleyebilmeyi. Hem çocukların hem de yoldakinin hatırına. Armanuş 4 aylık hamileydi. Ancak iki yanında askerlerle dış kapıdan karanlık sokağa çıktığında karısına hediyesini vermeyi unuttuğunu hatırladı. Ellerini ceplerine daldırdı ve parmaklarının ucunda altınları hissetmeyince rahatladı. Broşu evde bırakmıştı. Masanın bir çekmecesinde. Armanuş'un hediyesini bulunca nasıl sevineceğini düşünerek gülümser gibi oldu. Askerler gider gitmez telaşlı ayak sesleri yankılandı eşikte. Türk kapı komşularıydı gelen. Her daim şen mizaçlı komşusunun yüzündeki dehşet ifadesini görmek Armanuş'un şoktan çıkmasına yardımcı oldu. Ancak o zaman yüzleşebildi durumun vehametiyle. Ancak o zaman ağlayabildi. Yervant'ı yanına çekti. Levon dayının evine git çabuk. Söyle hemen buraya gelsin. Ona olanları anlat. Levon dayının evi yakındaydı. Pazarın köşesini dönünce. Birinci katı atölye olan iki katlı mütevazi bir evde otururdu. Gençliğinde bir Rum güzelini abayı yakmış ama kızı ona vermemişlerdi. O zamandan bu yana kimseyle evlenmemiş, tüm zamanını mesleğine vakfetmişti. Zanaatinin inceliği ve dayanıklılığıyla nam salmıştı. Levon dayı kazancı ustasıydı ve koca imparatorluktaki en iyi kazanlar onun elinden çıkmaydı. Yervant sokağa çıktıktan sonra Levon dayının evine doğru birkaç adım attı ama aniden durup aksi yöne döndü. Babasının götürdükleri tarafa doğru koşmaya başladı. Ama sokağın öteki ucuna kadar koştuğu halde babasından eser yoktu. Babası askerlerle birlikte sırra kadem basmıştı sanki. Bir süre sonra Levon dayının evine ulaştı ama yukarıda kimsecikleri bulamadı. Belki oradadır diye atölyenin kapısını çaldı. Levon dayının geç saatlere kadar çalıştığı görünmedik şey de değildi. Ama kapıyı çırağı Rıza Selim açtı. İçine kapanık, çalışkan bir oğlancağız. Deni porselen gibi beyaz. Saçları kuzguni ve kıvır kıvır. Dayım nerede diye sordu Yervant. Levon usta gitti dedi Rıza Selim boğazından zorlukla çekip çıkarabildiği boğuk bir sesle. Askerler bu ikilini gelip götürdüler. Rıza Selim bunları der demez zar zor tutmakta olduğu gözyaşlarını bıraktı. Oğlan yetimdi ve Levon dayı son 6 yıldır ona babalık etmişti. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Bekliyorum. O akşam eve dönmeden evvel Yervant oyalanabildiği kadar oyalandı. Yokuşlardan aşağı taş sektirdi. Bomboş sokaklarda ıslıklar çalarak dolandı. Boşanmış kahvanelerin, metruk meydanların, içinden türlü kokular ve bebek ağlamaları sızan derme çatma evlerin yanından geçti. Bulabildiği tek hayat belirtisi pis bir su birikintisinin yanında acıyla miyavlayan bir kedi yavrusuydu. Ara ara miyavlamaya ara verip karnındaki derin kesikten sızan kanı yalıyordu. Seneler sonra bile ne zaman babasını düşünse Yervant o karanlık, ıssız sokakta tek başına acı çeken kedi yavrusunu hatırlayacaktı. Sivas'ta nineleriyle dedelerinin yanına sığınmaya gittikleri ama bir gece evlerine giren askerler tarafından sürüldükleri Katolik Ermeni köyü Pirkinik'te, daha sonra kesif bir çamur, kusmuk, kan ve dışka halısında bata çıka yürürken bile küçük kız kardeş Şuşa'nın ağlamasını nasıl durduracağını bilemediklerinde, sonra günün birinde bir karmaşa anında bir anlığına elini bırakıp onu bulamadığında bile annesinin ayaklarının şişip iki acınası mosmor yastığa dönüşmesini seyrederken de, annesi fırtınada savrulan kuru bir söğüt yaprağı gibi sessizce düşüp öldüğünde, iki kardeşine babalık etmesi gerektiğinde, yol boyunca kokuşmuş cesetler ve duman, ateş ve çığlık dolu ahırlar gördüğünde, geriye yiyecek bir şeyleri kalmadığında kardeşleriyle birlikte Suriye çölünde koyunlar gibi otladıklarında bile sürgün yolunda kaybolmuş yetimleri toplayan bir grup Amerikan misyoneri tarafından kurtarıldıklarında, bütün o yolu geri dönüp bir sığınak olarak işlev gören Sivas'taki Amerikan Koleji'ne getirildiklerinde, ardından Amerika'ya gönderildiklerinde, seneler sonra küçük kardeş Şuşa'nı nihayet İstanbul'da tespit edip San Francisco'ya getirdiğinde, çocukları ve torunlarıyla yediği nice huzurlu akşam yemeğinde bile hep o kedi yavrusu kazılı kalacaktı zihninde. Yeter diye emretti Banu teyze ürpererek. Eşarbını çıkarıp gümüş kabın üzerine örttü. Görmek istemiyorum artık. Öğrenmek istediğimi öğrendim. Ama hepsini görmedin diye itiraz etti Ağulu Bey küstah bir edayla. Daha bitleri bile anlatmadım. Bir biter mi? Diye kekeledi Banu teyze. Az evvel edindiği kararlılığı yitirmiş gibiydi. Eşarbı kaldırıp kabın içine bir kez daha baktı. Evet, evet efendim. Bitler. Gayet mühim bir ayrıntı dedi Ağulu Bey. Küçük Şuşa'nın ağabeyinin elinden kurtulduğu ve aniden kalabalığın içinde kaybolduğu safayı hatırlayın. Yemek bulmak umuduyla bir ailenin yanına yaklaştı. Ama onlardan yiyecek bulamadığı gibi bir de üstüne bit kaptı. Birkaç gün sonra küçük Şuşan ateşten cayır cayır yanıyordu. Tifüs. Banu teyze eşarbının kenarlarını düzeltip iç geçirdi. Oradaydım. Her şeyi gördüm. Şuşan dizlerinin üzerine düştü. O insan konvoyunda kimse ona yardım edecek vaziyette değildi. Onu yerde bıraktılar. Alnı terle, saçları bitle kaplı bir halde. Tamam, artık bu kadar yeter diyerek ayağa fırladı Banu teyze. Ama en çarpıcı bölümü dinlemeyecek misiniz? Küçük Şuşan'a ne olduğunu bilmek istemez misiniz diye sordu Ağulu Bey alınmış gibi. Misafirinizin ailesi hakkında bilgi edinmek istememiş miydiniz? Benim hikayemdeki küçük Şuşan sizin misafirinizin babaannesi. Evet diye cevap verdi Banu teyze. O kadarını anlamıştım. Devam et. Peki dedi Ağulu Bey zaferinin tadını çıkararak. Yolun kenarında yarı ölü kaldıktan ve konvoy ufukta kaybolduktan sonra küçük Şuşan'ı yakınlardaki bir Türk köyünden iki kadın buldu. Ana kızlar. Hasta çocuğu evlerine taşıyıp kalıp kalıp dağ kekiği sabunuyla yıkadılar. Saçlarındaki bitleri yabani otlardan takip edilmiş ilaçlarla temizlediler. Onu besleyip iyileştirdiler. 3 hafta sonra yüksek rütbeli bir subay köyde adamlarıyla durup bu bölgede Ermeni yetimler bulup bulmadıklarını sorduğunda, bu Türk anne Şuşan'a zarar gelmesin diye onun kızının çeyiz sandığında sakladı. Bir ay sonra küçük kız ayaklanmıştı ama fazla konuşmuyor, geceleri uykusunda ağlıyordu. İstanbul'a getirildiğini söylemiştin. Sonradan 6 ay boyunca bu ana kız ona kendi çocukları gibi baktılar. Bakmaya da devam edeceklerdi muhtemelen. Ama sonra bir eşkıya çetesi gelip evlerini talan etti. Bölgedeki bütün Türk ve Kürt ve Zaza köylerini yağmaladılar. O hengamede Ermeni kızı bulmaları uzun sürmedi. Anne ile kızın yalvarmalarına rağmen Şuşan'ı onlardan kopardılar. 12 yaşın altındaki bütün Ermeni yetimlerin memleketteki yetimhanelere teslim edilmesi için emir çıktı demişti birileri ya. Karşılığında para koparmayı umdular. Velhasıl Şuşan Halep'teki bir yetimhanede buldu kendini. Ama çok geçmeden orada yer olmadığı için İstanbul'daki bir okula gönderildi. Kimisi merhametli ve bilgili, kimisi soğuk nevale ve asabi mürebbiyelerin eline teslim edildi. Oradaki bütün çocuklar gibi üzerine kar beyaz bir elbise ve düğmesi siyah bir palto giydirildi. Kız oğlan karışıktılar. Oğlanlar sünnet edilmiş, bütün çocuklara yeni isimler verilmişti. Tabii Şuşan'a da. Herkes ona Şermin diyordu artık. Bir de soy isim verilmişti. 626. Bu kadar yeter dedi Banu teyze eşarbını gümüş kabın üzerine örtüp dik dik cinine bakarak. Peki efendim, siz bilirsiniz diye homurdandı Ağulu Bey. Ve ardından ekledi. Siz de bilirsiniz ki ilim Maluma tabidir. Banu teyze köşeye sıkışmış hissetti kendini. Belli belirsiz mırıldandı. İlmin zıttı cehalettir. Marifetin zıttı ise inkar. Malumları bilmek de olur şuur ve fıtnat ve vicdan. Doğrudur. El hak, ilim maluma tabidir. Yalnız hikayenin en önemli kısmını kaçırdınız diye atıldı Ağolu Bey. Onu da öğrenmek isterseniz söyleyin yeter. Çünkü biz gul yabaniler her şeyi biliriz. Oradaydık. Size bu akşam bir vakitler ufacık bir kız, şimdi ise Armanuş'un babaannesi olan Şuşa'nın mazisini anlattım. Misafirinizin bilmediği şeyleri anlattım. Merakımı bağışlayın efendim. Ama onu anlatacak mısınız? Bilmeye hakkı yok mu sizce? Banu teyze sessiz kaldı. Bu gece işittiği hikayeyi Armanuş'a aktaracak mıydı? Anlatmak istese bile ailesinin hikayesini bir gul yabaniden öğrendiğini nasıl söylerdi? Armanuş ona inanır mıydı? Hem inansa bile kızın bütün bu elem verici ayrıntıları hiç bilmemesi daha iyi değil miydi? Banu teyze yardım için şeker şerbet hanıma döndü. Ama bu munis cinden bir cevap yerine başka bir soru işitti. Başının etrafındaki haleyle yalazlanırken sordu cin mahcubane. İnsan taifesinin geçmişlerini öğrenmeleri gerçekten hayırlı bir şey miydi? Beşer ki kolay kolay tatmin olmaz. Beşer ki ilmi kelamın getirdiği mesuliyeti anlamaz. Ya sonra daha fazlasını bilmek ister ise ve daha. Nereye kadar? Hem neye yarar? Yoksa geçmişi mümkün olduğunca az bilmek, bileni de mümkün mertebe hızla unutmak daha mı iyiydi? Nihayet şafak söktü. Geceyle gündüz arasındaki o tekinsiz eşikten bir adım öteye geçirmişti. Hala rüyaları sığınabilecek kadar erken ama yeni bir rüyaya başlanamayacak kadar geçti şimdi. Allah'ın gaffar ve hakim ve rahman gözü her şeyi gören, hiç kapanmayan, bir kez olsun kırpılmayan bir göz olsa da kimse kalkıp dünyanın daima gözlemlenebilir bir yer olduğunu söyleyemez. Burası semavi seyirci için birbiri ardına oyunların gösterildiği bir sahne ise eğer, perdenin iniverdiği zamanlar da olmalı arada. İnce bir eşarbın, gümüş bir kabın üzerine kapandığı zamanlar gibi. İstanbul 10 milyon canlık bir keşmekeş. 10 milyon birbirine geçmiş hikayeden oluşan açık bir kitap. İstanbul huzursuz uykusundan uyanıyor şimdi. En telaşlı saatine hazır. Şu andan itibaren dinlenecek çokça dua, bir kenara yazılacak çokça küfür, gözden kaçırılmayacak çokça günahkar ve esirgenmesi gereken çokça masum olacak. İstanbul'da sabah oldu bile.